Ayrım 13.
Ardı ardına alınan yenilgiler üzerine gene ulema ile anlaşıp sadrazam atayarak, sultan değiştirerek saray içi entrikalarda yeniden etkili rol oynamaya başlayan Ocaklılar, kuşkusuz 2. Süleyman'ı tahta oturttuktan sonra zorbalığı bırakıp kışlalarına dönmemişlerdir hemen. Hatta İstanbul'da sürdürdükleri zorbalıkları artık dayanılmaz boyutlara ulaşınca kendilerine engel olmaya kalkışan sadrazamın konağını basmışlardır. Siyavuş Paşa da daha sadaretinin 4. ayında bu baskın sırasında vurularak ölmüştür. Yerine getiren nişancı İsmail Paşa da bu zorbaları cezalandırmaya kalkışınca sadrazamlığı ancak 61 gün sürebilmiştir. Bütün bu olayların gene askeri ustaca kullanan ulemaca düzenlendiğini de sanırız Sultan II. Süleyman ile Şeyhülislam'ı Abdülvehhab Efendi arasındaki Profesör Uzunçarşılı'dan aktardığımız aşağıdaki konuşma bütün çıplaklığıyla gösterse gerektir doğrusu. Ulema, nişancı İsmail Paşa'nın yerine sadrazamlığa getirilmesine de ola ki askerin baskısıyla razı oldukları, ocaktan yetiştirme Yeniçeri ağası Tekirdağlı Bekri Mustafa Paşa artık çıkarlarına dokunmaya başlayınca hemen Şeyhülislam'a koşup Avusturya cephesindeki yenilgileri de bahane ederek sadrazamı görevden alması için sultana ricaya gitmesini istemiştir. Şeyhülislam huzura çıkıp, "Sultanım, cümle ulema elinizi öper, vezir-i azamın hıyaneti meydana çıktığından görevden alınmasını dilerler" deyince de Sultan II. Süleyman hayretler içinde kalmış ve "Ya efendi, İstanbul'da Bağdat Köşkü'nde hepiniz huzuruma gelip İsmail Paşa'nın kötülüklerini sayarak bunun Bekri Mustafa Paşa'nın kararlılığını, dine bağlılığını, akıllılığını, kavrama yeteneğini sayıp dökerek her ahvaline kefil olduğunuzu söylemiştiniz. Lakin evvelki sözünüz şimdiye uymadı. Bundan amacınız nedir?" demiştir sanki biraz da gizli bir alayla. Sultan II. Süleyman'ın da ulemanın Yeniçeri Ocağı'nı ustaca kullanarak çevirdiği bu dolapların farkında olduğundan kuşku bile duyulmasa gerek ki Şeyhülislam'ın pişkin pişkin, "Hata etmişiz meğer sultanım. Umduğumuz gibi, göründüğü gibi çıkmamıştır. Ama görevden alınması geciktirilirse bu İslam ülkesinin düşman eline düşmesine neden olur. Mutlaka azli gerektir" demesi üzerine de, "Bir ellala, dün serdar ettik, bugün azl olunmaz. Hele düşmanın ayağı kesilsin. Günü gelince görüşerek uygun birine mührü veririz" diyerek sanki onları atlatıp zaman kazanmaya çalışmıştır. Çünkü öte yandan da ulemanın Köprülü sülalesinden birinin hele hele küçük oğlunun sadrazamlığa getirilmesini istemeyeceklerinden hemen bir takım dolaplar çevirmeye başlayacaklarını kestirdikleri için demek gizlice haber salarak Fazıl Mustafa Paşa'yı İstanbul'a çağırmış ve bir oldu bittiye getirerek mührü Hümayun'u vermiştir. Mührü alır almaz ilk işi Yeniçeri Ocağı'nın ulufe defteri ticareti yüzünden ulemaca gene acele şişirilmiş kadrosunu temizlemek olan Fazıl Mustafa Paşa'nın sadrazamlığında orduda tekrar disiplin sağlandığından gerçekten de Avusturya cephesinde başarılar kazanılmaya başlanılmış, Belgrad yeniden alınmıştır. Ne var ki sadareti topu topu 22 ay sürmüş Slankamen Savaşı'nda askerlerin önünde elde kılıç düşmanın üzerine saldırırken kör bir kurşunla alnından vurularak ölmüştür 1691 yılı Ağustos'unda. Köprülülerden şimdiye dek birkaç kez ağzı yanan ulema, Fazıl Mustafa Paşa'nın şehit düşmesini gerçekten fırsat bilip iyi değerlendirmiş olsa gerek ki, halen dört bir cephede savaşıldığı halde acele harekete geçerek Şeyhülislam'ı da devreye sokup sadrazamlığa gene bir paşanın değil, medreseli bir ulemanın Kadı Ali Paşa'nın getirilmesini sağlamışlardır. Kadı Ali Paşa, harem ağası ile sürtüştüğü için sadrazamlığının daha 7. ayında görevden alınınca da yerine bu kez Hacı Ali Paşa getirilmiştir. 1695'te Sultan II. Mustafa'nın tahta çıkar çıkmaz, amcası 2. Süleyman dönemindeki Şeyhülislamlığı sırasında Sadrazam Siyavuş Paşa'nın öldürüldüğü ayaklanmada Yeniçerileri kışkırttığı için Fazıl Mustafa Paşa'nın sadrazamlığa gelmesinden kısa bir süre önce Erzurum'a sürdürülmüş olan hocası Feyzullah Efendi'yi acele getirterek tekrar Şeyhülislam yapmasıyla ulema egemenliği tam anlamıyla yeniden kurulmuştur. Artık sadrazamları bile Şeyhülislam Efendi atayıp görevden almaktadır. Vakanüvislerin yazdıklarına göre sultan da son sadrazamı Rami Mehmet Paşa'ya mührü Hümayun'u verirken, "Bilesin, Şeyhülislam Feyzullah Hoca'nın reyinden taşra, onayını almadan hareket edersen itaba müstahik, terslenmeyi, görevden alınmayı hak etmiş olursun demiştir. Profesör Uzun Çarşılı da, hükümetin atama ve görevden almalarında sadrazamlar Şeyhülislam'la görüşüp olurunu almamışlarsa bu işlemler Sultan II. Mustafa tarafından onaylanmamıştır diye yazmaktadır. Kısacası diyelim 4. Murat veya Köprülüler döneminde olduğu gibi zaman zaman yetkileri azaltılmış, hatta kısa süreler için devre dışı da bırakılmış olsalar bile yüzlerce kurban vermek pahasına yıllar boyu inatla sürdürdükleri gizli ve açık savaşımlarla Osmanlı yönetimini 18. yüzyılda bizce tam anlamıyla ele geçiren ulema, görüldüğü gibi bu süreçte Yeniçerileri de yeniden eski savaş gücüne kavuşturacak herhangi bir girişimde bulunmak şöyle dursun, tam karşıtı ocağı hızla bir yapısal değişime uğratarak bir savaş örgütü olmaktan çıkarıp artık kendi aralarındaki koltuk kavgalarında keyiflerince kullanabilecekleri, karşı tarafı korkutup sindirebilecek nitelikte iri cüsseli, silahlı bir öcü haline dönüştürmeyi ustaca başarmıştır doğrusu. Artık ulufedir, bahşiştir, armağandır, rüşvettir, her kim daha çok para verirse hemen ondan yana kazan kaldırarak istediklerinin gerçekleştirilmesini sağlamaktadırlar. Örneğin yukarıda da belirttiğimiz gibi Şeyhülislam Feyzullah Efendi'nin kanadının altına girdiği için sadrazamlığa getirilmiş, kendisi de medreseden yetişme bir ulema olan Rami Mehmet Paşa da iktidara tek başına egemen olmaya karar verir vermez hemen Moralı Hasan Paşa ile işbirliği yapıp gerekli yerlere gerekli rüşvetleri göndererek askerin Şeyhülislam'a karşı ayaklanmasını başarmıştır. Ulemanın yeni öcüleri, tellaklar, hamallar, asker yamakları. Ama ne var ki tarihçilerimiz 17. yüzyıldaki bu gelişmeleri yukarıda da değindiğimiz gibi saray içi iktidara yönelik bir ideolojik savaşın bütünlüğü içinde ele alıp değerlendirmek yerine ısrarla bazı kötü niyetli Şeyhülislamların, kaz askerlerin, kadıların, müderrislerin, hacıların, hocaların yönetimdeki otorite boşluğundan da yararlanarak valide sultanlarla, harem ağalarıyla, ocaklılarla el ele verip gerçekleştirdikleri ayrıksı kişisel polisiye olaylarmış gibi irdelemeyi yeğlemişlerdir her ne hikmetle ise. Oysa ulemanın asıl amacının kökten dinci bir yaklaşımla daveti bir an önce şeriatın tam uygulandığı bir yönetim biçimine kavuşturmak olduğunu, ta 1623 yılındaki Sadrazam Mere Hüseyin Paşa'nın Fatih Camii olayında bile görmemek gerçekten olanaksızdır bizce. Bilindiği gibi Sultan Genç Osman'ın yerine Divane 1. Mustafa'nın ikinci kez tahta çıkarılmasından kısa bir süre sonra Mere Hüseyin Paşa ocağın ileri gelenlerine yüklü rüşvetler vererek Yeniçerileri ayaklandırıp ulemaya haber vermeden ikinci kez sadrazamlığa gelmiştir. Sırtını Yeniçeri ocağına dayamış olmanın şımarıklığıyla da ulemanın burnunu iyice kırabilmek için olsa gerek bir gün divanda bir kadıyı önce kendisi tokatlamış sonra da dövdürtmüştür. Kadının ellerinden kurtulur kurtulmaz kapı kapı dolaşarak haber vermesi üzerine de zaten kendisine diş bileyen ulema hemen ertesi sabah Fatih Camii'nde toplanarak ayaklanmıştır. Dört bir yandan akın akın gelen hocalarla caminin hınca hınç dolduğunu öğrenince koşup gelen Şeyhülislam Yahya Efendi'yi de sıkıştırmışlar. Sadrazamla davamız vardır. Şer'i hüküm yerine getirilsin demişlerdir. Kalabalığın öfkesi karşısında şaşıran Şeyhülislam da madem ki sadrazamdır gelmez. Bu durumda hükmün yerine getirilmesi de zordur. Ama izin verin ben varıp padişaha durumu bildireyim. Azledildikten sonra gelsin davası görülsün diyerek canını ellerinden zor kurtarıp daratmıştır kendini saraya. Bunları duyan sadrazam gene hemen Yeniçeri ocağına sığınmış ve ağalardan birkaçını, camide toplananların cümlesinin perişan edilmesi padişahımızın buyruğudur. Ayrıca Valide Sultan Hazretleri de aynı düşüncededir. Aklınızı başınıza toplayın demeleri için ikna edip camiye göndermiştir. Ancak onlar konuşurken ulemadan biri, bire bırakın bu yave sözleri, vurun bire diye bağırınca mollalar birden başlarına çullanıp sille tokat dövmüşlerdir ağaları. Sarıklı mollaların cübbelerin savura savura coşkuyla geldiğini gören halk da merakla doluştuğu için caminin avlusu, çevresi de ana baba gününe dönmüştür. Kalabalığın gittikçe artması nedeniyle sadrazam bu kez de olayları yatıştırması için vekili, nakibi, Gibari Efendi'yi göndermiştir camiye. ama onun da kürsüde koynundan çıkardığı aynı içerikteki bir padişah buyruğunu okumaya başladığını anlayınca sanki birkaç gün önce Sultan 1. Mustafa'nın yeniden tahta çıkarılmasında şer'an bir sakınca bulunmadığına dair kendileri fetva vermemişler gibi hep bir ağızdan "Padişahımız hem Mecnun'dur hem de okuma yazması yoktur. Bu da nereden çıktı? Bu hattı olsa olsa baş katip Hamza Efendi'nin saraya getirdiği sınavber cariye yazmıştır mutlaka" diye bağırmaya başlamışlardır birden. Tam bu sıra mollalardan biri mihrabın yanında duran Akşemseddin Hoca'nın sarığını bir sırığın ucuna takarak bayrak gibi açmıştır savura savura, sonra da caminin önüne çıkarıp dikmiştir. Yanına da tekkelerden getirdikleri yeşil bayrakları dikmişlerdir sıra sıra öteki mollalar. Ardından da tekbir getirip cübbelerini savurarak koca kavuklarını sallaya sallaya çılgıncasına dönmeye başlamışlardır bu bayrakların önünde. Biri de merdivenin başına çıkmış Kur'an'dan Fetih suresini okumaya başlamıştır heybetli sesiyle. Surenin okunması bitince de kendinden geçmiş bu binlerce insan gene tekbirler getirerek cihat isteriz diye bağırmaya başlamışlardır hep bir ağızdan. Ne ki hiçbirinin elinde silah yoktur henüz. Bu nedenle akşama doğru gönderilen silahlı yeniçerileri görünce kalabalık çil yavrusu gibi kaçışmış, camide kalıp direnmeye kalkışanlar da kılıçtan geçirilerek cesetleri lağımlara doldurulmuştur. Ancak Fetih suresini dinledikten sonra kendinden geçerek tekbir getirmeye başlayan yeşil bayrak açmış bu ulema salt cihat isteriz, cenk isteriz diye bağırmış, hiç şeriat isteriz de dememiştir acaba gerçekten. Gerçi görebildiğimiz kaynaklarda bu konuya bir açıklık getirilmemektir ama bizce mutlaka şeriat isteriz diye de bağırmış olsalar gerektir doğrusu. Çünkü gene aynı tarihçilerin verdikleri bilgilere göre hemen hemen aynı günlerde Küçük Kadızade denilen Balıkesirli Mehmet Efendi adlı ulemadan biri de verdiği vaazlarda ülkenin içinde bulunduğu sorunların şer-i şerife aykırı davranılması yüzünden kaynaklandığını, dolayısıyla kurtuluşunda ancak şeriatla mümkün olabileceğini savunmaya başlamış ve kısa sürede hem devlete hem de tarikatlara karşı oldukça güçlü bir muhalefet cephesi oluşmasını sağlamıştır. 4. Murad'ın tütünü yasaklaması üzerine tütünün haram olduğuna dair fetva vererek de sultanın gözüne girmeyi başarmış ve tütün içtiği iftirasıyla çok kişiyi katlettirerek hem etkisini artırmış hem de Ayasofya Camii'ne vaiz olmuştur. Descartes 1596-1650, Pascal 1623-1662, Galile 1564-1642, Spinoza 1632-1677, Kepler 1571-1630 gibi bilginlerle aynı yıllarda yaşamış ünlü ulema Kadızade Mehmet Efendi vaazlarında da matematik ve benzer gibi pozitif bilimlerin öğretilmesinin, ezanın, mevlidin ve benzer güzel sesle ve makamla okunmasının, tarikatlardaki ayinler sırasında raks edilmesinin, semahın, sigara ve kahve içmenin dine aykırı, haram ve günah olduğunu, peygamberden sonra ortaya çıkmış uygulamaların, bidatların derhal kaldırılmasını savunmaktadır. Ve dönemin ünlü Osmanlı ulemasının bir diğeri olan Sivasi Efendi diye tanınmış Abdülmecid Şeyhi Efendi ile de vakanüvislerin yazdıklarına göre Hızır peygamber sağ mıdır değil midir? Peygamberi anarken sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşları içinde Tanrı onlardan razı olsun radiyallahu anh demek gerekli midir değil midir? Hazreti peygamberin annesiyle babası imanlı mı yoksa imansız mı ölmüşlerdir? Firavun nasıl ölmüştür? Hazreti Hüseyin'i şehit ettiren Yezid'e lanet edilmeli midir, edilmemeli midir? Mezarlıkları ziyaret etmek caiz midir, değil midir? Nafile ve kandil namazları cemaatle mi kılınmalıdır? Kibarın elini, eteğini, ayağını öperken, selamını alırken eğilinmeli midir yoksa eğilinmemeli midir? Ve benzer diye tartışmaktadırlar aynı günlerde. Kadızade Mehmet Efendi'nin ölümünden sonra da onun yolundan gidenler şeriatçılığı savunmayı sürdürmüşlerdir. Osmanlı tarihinde Kadızadeliler veya fakılar, fakihler diye anılan ve etkileri Köprülü döneminde topluca Kıbrıs'a sürgün edildikleri 1656 yılına dek sürmüş bu vaizlerin en ünlüleri de Üstüvani Mehmet Efendi'dir. Tarihçilerin verdikleri bilgilere göre Şam'da doğmuş ve orada medrese eğitimi görmüştür. Genç yaşta bir cinayet işlediği için de kaçıp İstanbul'a gelmiştir. Yüzsüz ve yapışkan biri olmasına karşın karşısındakini kolayca etkisi altına alacak, inandırıcı bir ses tonu vardır. Bu nedenle İstanbul'da da kısa sürede ünlenerek Kadızade Mehmet Efendi'nin genç vaizleri arasına girmeyi başarmıştır. Mehmet Efendi'nin ölümünün ardından da Ayasofya Camii'ne vaiz olarak atanmıştır. Vaazlarını Ayasofya'nın somaki mermer kolonlarından birinin dibine oturup sırtını dayayarak konuştuğu için de adı Üstüvani Mehmet Efendi'ye çıkmıştır ve uzun yıllar Üstüvani Mehmet Efendi'nin bir dediği iki ettirilmemiştir Osmanlı Sarayı'nda. Kadızadeli bu hocaların verdikleri vaazlara göre de örneğin peygamber zamanında çakşır ve don yoktur. Dolayısıyla çakşır ve don giymek bidattır. Hemen yasaklanmalı ve herkes peştemal kullanmalıdır. Kaşık kullanmak bidattır. Yemek elle yenilmelidir. Kaşık yapmak yasaklanmalı. Kaşıkçılar da bundan böyle misvak, özel bir ağaçtan yapılmış bir çeşit diş fırçası ve tesbih yapıp satmalıdır. Bıyık uzatmak günahtır. Bıyıklar sünnete göre kırpılıp kısaltılmalıdır. İpek haramdır. İpekli kumaş giyilmemelidir ve benzerleri. Öyle ki Profesör Uzun Çarşılı'nın aktarmalarına göre Naima tarihinde bu hocalardan birinin yetiştirdiği genç oğlanıyla vuslat halindeyken, sevişirken oğlanın uçkurunun ipek olduğunu görünce hemen bu haram uçkuru çıkar, vücuduma dokunuyor, günahkar oluyorum dediği anlatılmaktadır. Osmanlı tarihi C3K1S366. Köprülü Mehmet Paşa'nın sadrazamlığa getirilmesine ilk tepki gösterenler de bu kadızadeliler olmuştur nitekim. Göreve getirilmesinin daha 8. günü ilk cuma namazında Fatih Camii'nde müezzinlerin duaları bir makama göre ezgili ezgili okuduklarını bahane ederek ayaklanmışlar ve namazdan sonra sokak sokak dolaşarak İstanbul'un altını üstüne getirmişlerdir akşama kadar. Önlerine çıkan bütün tekkeleri yıkıp molozlarını denize dökmüşler, yakaladıkları şeyh ve dervişlere iman tazeletmişler, direnenleri öldürmüşler ve ortalık kararmaya başlayınca ertesi sabah gene Fatih Camii'nde toplanmak üzere sözleşip dağılmışlardır. Camiden de topluca saraya gidip 15 yaşına yeni basmış sultandan bütün bidatların kaldırılması için bir ferman çıkarmasını ve büyük camilerin fazla minarelerini yıkıp tek minareli hale getirilmelerine izin vermesini isteyeceklerdir. Çünkü Hazreti Muhammed dönemindeki camiler tek minarelidir ve camilere birden fazla minare yapmak da bir bidattır. Üstelik Sadrazam Mere Hüseyin Paşa dönemindeki cami olayından ders almış olsalar gerek ki ne olur ne olmaz diyerek camiye de silahlanarak gelmeye karar vermişlerdir. Naima tarihinde anlatıldığına göre gerçekten o gece gürültüleri bütün İstanbul'u sarmış ve ertesi sabah softaların kimi sopalarla kimi kürdeleriyle softaları destekleyen iki yüzlü düzmeci esnaf da kölelerini silahlandırıp yanlarına alarak din davasına gidiyoruz diye erkenden grup grup Fatih Camii'nin avlusunda toplanmaya başlamışlardır. Ancak Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa olayı öğrenir öğrenmez hemen yeniçerileri gönderip elebaşılarını tutuklatarak saraya doğru yürüyüşe geçmelerine fırsat vermeden toplantıyı dağıttırmıştır. Görüldüğü gibi 16. yüzyıl ikinci yarısından itibaren ortaya çıkan toplumsal ve ekonomik sorunların çözümü, başlangıçta bütün Osmanlı yöneticilerince orduda disiplinin bozulmasına yorulup ocakların savaş gücünün yeniden artırılmasında, dolayısıyla devletin yeniden güçlendirilmesinde aranırken 17. yüzyıl ortalarına doğru yönetimde artık söz sahibi olan ulema hem ordunun yenileştirilmesi girişimlerine açıkça karşı çıkmaya hem de çözümün İslami yaşama ve geleneklere yeniden tam anlamıyla dönüşte aranması gerektiği tezini yüksek sesle savunmaya başlamıştır. Sanki ocakların sonradan Müslümanlaştırılmış devşirme Hristiyan çocuklarından oluşturulması uygulanmasına son verdirtilerek bir an önce daha köktenci, sunni hanefi bir dinci çizgiye getirilebilmesi için de sarayda biraz söz sahibi olmaya başladıkları andan itibaren özellikle çalışmışlardır bu amaçla. İmparatorluğun içinde bulunduğu ekonomik ve toplumsal sorunlardan ancak bir din devleti haline dönüşmekle kurtulabileceğine inanmaktadırlar çünkü. Burada hemen şunu belirtelim ki Osmanlı İmparatorluğu bizce de ta 19. yüzyıl ikinci yarısına dek tarihin hiçbir döneminde feodal bir imparatorluk olmadığı gibi teokratik bir devlet, bir din devleti de olmamıştır kesinlikle. Nitekim Profesör Berkes de Osmanlı İmparatorluğu'nun hiçbir döneminde feodal ya da teokratik olmadığını vurguladıktan sonra İslam devleti ideolojisini yürütmek Osmanlı tarihinde hiç görülmemiştir. Ulemanın bir siyasal akım karşısında bu dinsel bir iştir, bir doktrin ya da ilahiyat işidir, devleti ilgilendirmez dedikleri zamanda devlet adamları bunları hiç dinlememişlerdir demektedir. Türkiye'de Çağdaşlaşma S25. Çünkü Osmanlılar bizce de dini kişiyle ilgili bireysel bir olgu olarak ele almışlardır bütün tarihleri boyunca. Osmanlı sultanlarının dini İslam'dır. Osmanlı sultanları Sunni ve Hanefidirler. Örneğin bu Sunni ve Hanefi sultanlar Yeniçeri Ocağı'nın ta kurulduğu günden itibaren dinsel açıdan Bektaşi Ocağı'na teslim edilmesinde herhangi bir sakınca görmemişlerdir yüzyıllar boyu. Görüldüğü gibi dinin toplumsal ve ekonomik sorunlarımızla ilgili tartışmalarda bir siyasal ideoloji olarak gündeme getirilmesi ilk kez 17. yüzyıl ortalarında olmuştur. Dolayısıyla bugün de siyasal gündemimizin ilk maddesini oluşturan asker-şeriatçı tartışmasının kökü ta 17. yüzyıl ortalarına kadar gitmektedir. İlginçtir, ulema asker-şeriatçı tartışması diye adlandırdığımız iktidara yönelik merkezdeki bu siyasal kavgada Yeniçeri Ocağı'nı da daha 17. yüzyıl tam anlamıyla kontrol altına alarak kendine bağımlı hale getirtmiştir gördüğümüz kadarıyla. Tarihçi Ahmet Refik de 17. yüzyıldaki bu değişime işaret ederek bu devirde memleketin en zorba, en coşkulu, en hareketli gücü Yeniçerilerdir ama onlar bile gayri hocalara, ulemaya boyun eğerlerdi diye yazmaktadır. Nitekim Profesör Niyazi Berkes de ulemanın ücret, bahşiş, armağan, rüşvet ve benzerleri gibi adlar altında yeni çıkarlar sağlayarak gerçekleştirdiği 17. yüzyıldaki bu değişimi Yeniçerilik bu bunalım koşulları altında devlet kulluğu olmaktan çıkmış bir sınıf siyasal güç kazanan bir parti olmuştur diyerek belirtmektedir. Türkiye'de Çağdaşlaşma S74. Gerçekten de bu tarihten itibaren ulema ne zaman bir siyasal darboğaza girmişse hemen bir grup Yeniçeri şeriat isteriz diye ayaklanıp kelleler uçurarak bu darboğazın aşılmasını sağlamıştır. Örneğin tarihçilerce sonradan Lale Devri diye adlandırılan Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın 1718-1730 arasındaki 12 yıllık sadrazamlığı dönemi bu açıdan çok ilginçtir. Bilindiği gibi Osmanlıların batılı ülkelere sürekli büyükelçi göndermeleri de ta 3. Selim döneminde 18. yüzyıl sonlarında başlamıştır. Daha önceleri bazı büyük ülkelere gerektiği zamanlarda belirli görevlerle birkaç aylığına geçici büyükelçiler gönderilmiştir ancak. Fransa'ya gönderilen ilk geçici büyükelçi de 28 Çelebi Mehmet Efendi'dir.